Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Barbara Graham 26 Haziran 1923'te Kaliforniya'nın Oakland şehrinde doğdu. O, hayat kadınlığı yapan bir kadının kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Santa Cruz'lu Hortense Ford isimli bir kadındı. Babasının kim olduğu bilinmiyordu. Çocukluğunda çeşitli koruyucu ailelere ve yetimhanelere gönderildi. Kimi zaman komşular tarafından da bakıldı. Annesi de hala çocuk yaşta sayılırdı. Barbara'nın çok kısıtlı bir eğitim hayatı oldu. Kısa süre sonra 14. doğum gününden hemen sonra belalı, karışıklıklarla dolu suç dünyasına düştü. Barbara 1939'da annesinin de mahkum olduğu aynı acımasız kurum olan Ventura Devlet Kız Okulu'na gönderildi. Bir süre sonra serbest bırakıldı ve kendisi için yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Henüz 16 yaşındayken ABD sahil güvenlik görevlisi Harry Kyle isimli kendisinden 10 yaş büyük olan bir adamla evlendi. Daha sonra işletme okuluna kaydoldu ve 1940'da henüz 17 yaşındayken ilk oğlunu doğurdu. Bunu hızla ikinci bir çocuk izledi. O da ilki gibi erkekti. Ancak 2 yıldan kısa bir süre içinde Barbara ve Harry çifti boşandılar. Harry oğlunun velayetini aldı. Daha normal bir hayat kurma girişimi başarısız olunca İkinci Dünya Savaşı sırasında kendisinden önce aynı annesi gibi bir hayat kadını olmayı seçti. Hayatına normali getirme hayali devam ediyordu. Hastanede çalışan ve aynı zamanda garsonluk yapan bir kadınken 1950'lerin başlarında fuhuşa ve suçla dolu bir hayata geri döndü. Kaliforniya'daki barlarda, genel evlerde ve kumarhanelerde çalıştı. Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklamalar da dahil olmak üzere önemli bir sabıka kaydı oluşturdu. Bu noktada eski hükümlülerle dostluk geliştirmeye başlamıştı. Onların kariyerlerine özeniyordu. İki küçük suçluya sahte mazeret sağladığı için tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir kez daha sıradan bir hayata geçmeyi denedi ama kısa süre sonra garsonluk yaparken kötü biriyle tanıştı. Yine hayat kadınlığına döndü. 1953'te Henry Rem adında bir barmenle evlendi. Henry uyuşturucu bağımlısı ve azılı bir suçluydu. Kısa süre sonra Tommy Henry adında bir oğulları oldu. Kocası Barbara'yı Jack Santo, Emmett Perkins de dahil olmak üzere birçok suçlu arkadaşıyla tanıştırdı. İşte şimdi işler çığırından çıkacaktı. Barbara kısa süre sonra Emmett Perkins'le bir ilişkiye başladı. Ve bu durum 8 Mart 1953'te hepsinin çöküşüne sebep olacaktı. Barbara Graham, sevgilisi Emmett Perkins, John True, Baxter Shorter ve Jack Santo ile birlikte yerel bir restoranda akşam yemeği yiyip toplantı yaparken oldukça heyecanlıydılar. Planlarına dair son notlarını tartışıyorlardı. Mabel Monahan daha önce Kid Albee tiyatrosunda çalışmış, emekli bir vaudeville sanatçısıydı. Eski damadı 74 yaşındaki Luther Scherer, Palm Springs gibi yerlerdeki çeşitli kumarhane kulüplerinin ve Las Vegas'taki kumarhanelerin sahibi olmasıyla tanınan multimilyoner bir adamdı. Çeşitli suç örgütleriyle derin bağları olduğu tahmin ediliyordu. Monahan'ın kızı Iris, 2 yıl önce Scherer'dan boşanmış ve boşanma anlaşmasında Burbank konutunu satın almıştı. Iris kısa bir süre sonra farklı bir adamla evlendi ve New York'a taşındı. Annesi Mabel Monahan'ı eski evlerinde yaşamak üzere terk etti. Monahan ve Scherer kızı boşandıktan sonra yakın arkadaş olarak kaldılar ve devam eden dostlukları, halkın ilgisini, dedikoduları ve daha sonra ölümcül olacak söylentileri doğruğa çıkardı. Suçlular ve yerel barlar arasında yaygın olarak dolaşan bir söylenti, Scherer'ın Monahan'a duyduğu derin güven nedeniyle konuttaki bir kasada 100 bin dolar nakit bıraktığıydı. Mabel tek başına yaşadığı bu konutta tamamen yalnız değildi. Labrador cinsi Ziggy adında bir köpeğiyle yaşıyordu. Barbara ve suç ortakları bu eve geldiğinde ön bahçe ve arka bahçe araba yoluna açılan bir kapıyla ayrılmıştı. Bu kapı her zaman kilitli tutuluyordu. Mabel evin saçaklarının altına büyük projektörler yerleştirmişti. Tüm kapılarda sürgü ve tüm pencerelerde emniyet mandalları vardı. Bu korkuların nereden geldiği bilinmiyordu. Yüksek güvenlikli bir ev takıntısı vardı. Sadece dul bir kadın mıydı? Yoksa başka şeyler de mi vardı? 60'lı yaşlarında kendini savunmasız hissediyor olabilirdi. Ya da eski damadının yaşam tarzı ve tanınmış mafya bağlantılarıyla alakalı olabilirdi. 8 Mart 1953 akşamı her şey normal görünüyordu. Mabel etrafı kontrol etmeden önce köpeği Ziggy son bir kez dışarı çıkardı. Mavi baskılı bir elbise giymişti ve ısınmak için üstüne bir kazak geçirmişti. Akşam dinlenmeden önce arkadaşı Mo ile telefonla konuştu. Koltuğuna geçti ve gazete okumaya başladı. Gazetede yakın zamanda işlenen cinayet haberlerini okuyordu. Kapı çaldı. Aslında kimse gelemezdi. Geçen hafta kızı Iris annesiyle yaptığı uzun bir ziyaretin ardından New York'a yeni dönmüştü. Kapıyı açıp açmama konusunda bir ikilem yaşayarak kapıya doğru ilerledi. Mabel zamanında paten kariyerini sona erdiren bir araba kazasından ötürü topal yürüyordu. Kapıyı açtığında karşısında genç ve güzel bir kadın duruyordu. Bu kişi Barbara'dan başkası değildi. Ona arabasının bozulduğunu söyleyerek telefonu kullanıp kullanamayacağını sordu. Barbara savunmasız bir genç kadın gibi görünerek Mabel'dan yardım istedi. Mabel'ın kendisine kapıyı açıp açmaması konusunda da son derece ikna ediciydi. Mabel kapıyı yavaşça açarken bir anda kıyamet koptu. Barbara Mabel'ın kafasına şiddetli bir darbe geçirdi. Hemen arkasından onu koridora çarptı. Barbara'yı Emmett Perkins, Jack Santo ve John True takip etti. Bir kasa hırsızı olan Baxter Shorter'da gözcülük yapacaktı. Amaç kasayı bulmaktı. Çete etrafı darmadağın ederken evde bir kaos hakimdi. Evdeki mobilyalar paramparça edildi, dolaplar açıldı, gardıroplar etrafa saçıldı ve parçalandılar. Sonunda Jack Santo, Baxter'a bakmak için dışarı çıktı ve ona kasanın evde olmadığını söyledi. Baxter eve girdiğinde Mabel koridorda yerdeydi ve her yerde kan vardı. Mabel sessiz çığlıklar atıp inliyordu. Baxter onu susturmak için ağzını tıkadı. Bu noktada Barbara'nın çete üyeleri Mabel'ın kendilerine daha fazla bilgi vermesini istiyordu. Para ve mücevherlerin saklandığı yerle ilgili Mabel onlara hiçbir şey söylemedi. Sonunda yaşlı kadının hiçbir şey söylemeyeceğini fark ettiklerinde çete daha da acımasızlaştı. Tabanca alıp onu odadan odaya sürüklemeye başladılar. Zavallı kadın çaresizdi. Çete tüm planlarının suya düştüğünü fark edince yaşlı kadını bir yastıkla boğarak yaşamına son verdiler. Yaşlı kadını öylece bırakıp hızlıca sığınaklarına geri dönecekleri iki arabaya bindiler. Baxter Jack'e evdeki kadın için yardım bulmaya çalışmasını söyledi. Aslında niyetleri kadını öldürmek zaten değildi. Jack Baxter'ın eve girdiğinde kadının ağzını kapadığı gibi kendisinin de ağzını kapalı tutması konusunda uyardı. Yoksa korkunç sonuçları olurdu. Baxter daha sonra dayanamayarak bir ambulans için 911'i aradı. Mabel'a yardım gerektiğini söyledi. Ancak yanlış adres verdi. Bu yüzden ambulans asla gelemedi. İki gün sonra Mabel'ın bahçıvanı Michelle Truesdale haftalık bahçe işlerini tamamlamak için yaşlı kadının evine geldi. Truesdale ön kapıya geldiğinde her ziyarette uyguladığı aynı rutini uyguladı. Her zaman kapıya gelir, Mabel ona arka kapının anahtarını verirdi. Yine böyle olmasını bekliyordu. Kapının biraz aralık olduğunu görünce şaşırdı. Önce zili çaldı. Ürkek bir şekilde kapıyı iterek açtı. Hem zeminde hem de duvarlarda kan damlacıklarını görünce adeta dili tutulmuşa döndü. Bu izleri takip etti, izlerin sonunda ulaştığı yerde patronunun vücudunu bir koridor dolabının içinde gördü. Kadının vücudunun yarısı içeride, yarısı da dışarıda ve yüzüstü pozisyondaydı. Köpeği Ziggy arka kapının yanında sızlanarak oturuyordu. Truesdale hemen bir komşunun evine koştu ve hem korkuyla hem de heyecanla polislere bir cinayet haberini verdi. Eve hemen çok sayıda polis sevk edildi. Girişte hemen hemen her odada kan lekeleri buldular. Çetenin eli boş ayrılmasına rağmen ev ironik bir şekilde polisler tarafından tekrar arandı. Polis soruşturması dolapta yaklaşık 15 bin dolarlık mücevher ve değerli eşyalar içeren bir çanta olduğunu ortaya çıkardı. Mücevherler ve değerli eşyalar Mabel'ın cesedinin bulunduğu dolaptaydı. Yani mücevherler çalınmamıştı. Anlaşılan bu cinayetin arkasındaki kişi veya kişiler asıl hedeflerine ulaşamamışlardı. Davada ilk kırılma bir zaman sonra Baxter Shorter'ın başka bir suçlamayla tutuklanması ve diğer çete üyelerini ifşa etmek için polisle anlaşma yapmasıyla gelecekti. Cinayet ve ölüm cezası davasına dahil olmaktan çok korkuyordu. Baxter'ın ifadesinin ayrıntıları o noktada soruşturmaya yakın biri tarafından ilişkilendirildi. Baxter, Bunker Hill'deki dairesinden silah zoruyla kaçırılmıştı. Eşi Olivia'nın 3 Haziran 1953'te kaçıranların Emmett Perkins ve Jack Santo olduğunu tespit etmesinden bu yana ne görülmüş ne de kendisinden haber alınmıştı. Bu olayda Barbara Graham, Emmett Perkins, Jack Santo ve John True suçlanmıştı. Bu noktada hırsızlık, soygun ve cinayet işlemek için komplo suçlamasıyla karşı karşıya kalan John True, özgürlüğüne karşılık devletin delilini değiştirmeye karar verdi. Savcılık başka bir tanığı daha kaybetmeyi göze alamayacağı için gece gündüz polis korumasında tutuldu. Baxter Shorter başka bir suçlamayla tutuklandığında polise Monahan cinayeti ve soygun girişiminin tüm ayrıntılarını verdi. Ancak Baxter'ın ifadesi sızdırılmıştı. Çete üyeleri arasında gammazlama yapılamazdı. Daha sonra Perkins ve Santo tarafından kaçırılıp öldürüldü. John True'yu kovuşturmaya karşı dokunulmazlık karşılığında devlet tanığı olmayı kabul etti. Mahkemede True, masumiyetini sürekli olarak ifade eden Graham aleyhinde ifade veriyordu. Basın sözde eylemlerinden dolayı halkın tiksindiğini yansıtarak ona kanlı Babes lakabını taktı. Barbara, başka bir mahkuma suç atmak için kendisine destek olacak bir mahkuma 25 bin dolar teklif ettiğinde kendi savunmasına da zarar verdi. Bu mahkum kendisinin araçla adam öldürme cezasını azaltmak için gizli görevdeki bir polisle birlikte çalışıyordu. Polis ona Barbara'nın cinayet gecesi yanında olduğu erkek arkadaşı gibi davranmayı teklif etti. Onu da suç mahallinde gibi göstereceklerdi. Polis tüm görüşmeyi kaydetti. Yalancı şahitliği bastırma girişimi ve olay yerindeki itiraf Barbara'nın mahkemedeki tüm güvenilirliğini yok etti. Duruşmadaki eylemleri hakkında ona soru sorulduğunda çaresizlikten bahsetti. Barbara'yı oyuna getiren bu muhbir hemen serbest bırakılırken ve ceza hizmet süresine çevrilirken Barbara nihayetinde mahkum edildi. Emmett Perkins ve Jack Santo görece görmezden gelinirken gazeteciler hala Barbara hakkında bir hikaye için yaygara koparıyordu. Amerika'nın en göz alıcı idam mahkumlarından biri olarak Barbara'nın 20 aylık oğlu Tommy'ye ağlayarak veda ederken çok geçmeden fotoğrafları da yayınlanacaktı. Bu da basın için inanılmaz bir malzemeydi. Mükemmel bir dram yaratmışlardı. Barbara Graham, Jack Santo ve Emmett Perkins soygun ve cinayetten ölüme mahkum edildi. Santo ve Perkins de aynı Graham gibi gaz odasında idam edilecekti. Barbara, Chino'daki Kaliforniya Kadın Kurumu'nda görev yaparken temize başvurdu. Temiz başvuruları başarısız oldu ve infazı beklemek üzere San Quentin Eyalet Hapishanesi'ndeki ölüm hücresine transfer edildi. 3 Haziran 1955'te saat 10'da idam edilmesi planlandı. Ancak bu idam Kaliforniya valisi Goodwin J. Knight tarafından 10.45'e kadar ertelendi. Saat 10.43'te idam Knight tarafından 11.30'a da ertelendi. Yorgun Barbara kendisine işkence yapıldığını düşündü. Çünkü o çoktan ölmeye hazırdı. Saat 11.28'de Barbara hücresinden gaz odasına bağlanmak üzere götürüldü. Orada gözlemcilere bakmak zorunda kalmamak için bir göz bağı istedi. Son sözleri, iyi insanlar her zaman haklı olduklarından çok emindir oldu. Siyanür peletleri düştükten sonra derin bir nefes almanın işi kolaylaştıracağı söylendi. O da öyle yaptı. Barbara Graham, Kaliforniya San Rafael'deki Mount Olivia mezarlığına gömüldü. Aktris Susan Heyward, Yaşamak İstiyorum filminde Barbara'yı canlandırdığı rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Bu filmde Barbara'nın masum olduğu savunulur. Ancak filmin çoğu kurgusaldır. Özellikle polisin Barbara'yı bulma ve tutuklama şeklinin sunumu gerçeklikten çok uzaktır. kanıtlarsa açıkça onun suçlu olduğunu gösteriyordu. Barbara'nın Los Angeles Daily Mirror için açtığı cinayet davasını haber yapan muhabir Jeannie Blake, filmi ölüm cezasının kaldırılması için dramatik ve anlamlı bir propaganda parçası olarak nitelendirdi. Barbara Graham'ın davası birkaç önemli yasal sorunu gündeme getirdi. Bazı gazeteler ertelemeleri mahkum kadının önüne son dakika umutlarını salan sadist bir hukuk sisteminin ürünleri olarak nitelendirdi. Ayrıca hakkında belgeseller çekildi ve şarkılara ilham oldu. Barbara Graham artık hayatta olmadığı için masumiyetine dair bir şey bilemeyeceğiz. Fakat onu suçlayanların da suçlu olduğu kesinlikle emin olduğumuz bir şey.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.